ayrım 35. 63. Pol metroya binmedi. Aklı başında hiçbir polis metroyu kullanmazdı. Mezarlığın yüksek duvarları boyunca Gambetta Meydanı'na kadar koştu ve Emil Landry'nin sokağına park ettiği arabasına ulaştı. Torpido gözünden üzerinde hala kan lekeleri bulunan eski Paris planını çıkardı ve ziyaret etmesi gereken cerrahların listesine yeniden bir göz attı. 7 cerrah vardı. Paris'in 4 bölgesinde ve 2 banyo şehrinde. Adresleri plan üzerinde kalemle daire içine aldı. Sonra birbiri ardından onları sorguya çekebilmek için 20. bölgeden ayrılmadan önce elverişli güzergahı belirledi. Yola çıkınca tepe lambasını taktı ve gaza sonuna kadar yüklenip tüm dikkatini ilk isme verdi. Doktor Jérôme Charré. Roche Sokağı 18 numara 8. bölge. Batıya doğru yol alıyordu. Ville Bulvarı'nı, Rochard Bulvarı'nı, sonra da Şili Bulvarı'nı geçti. Otobüsler için ayrılmış tercihli yolda ilerliyor, kimi kez bisiklet yoluna giriyor, kaldırıma tecavüz ediyordu. Hatta iki kez ters yöne girdi. Botignol Bulvarı'na ulaşınca yavaşladı ve Nobrel'i aradı. Neredesin? Matak şirketinden çıkıyorum, sağlık müdürlüğünden gelmiş gibi davrandım. Beklenmedik bir ziyaret. Sonuç? Pırıl pırıl, tertemiz bir fabrika. Gerçek bir laboratuvar. Yüksek basınç odasını da gördüm. Dikkatle temizlenmiş. En ufak bir iz bile bulmak imkansız. Mühendislerle de konuştum. Pol, terk edilmiş kirpas içinde kimsenin insan bağırtılarını duymayacağı bir sanayi tesisi hayal etmişti hep. Ama tertemiz bir alan düşüncesi onda birden sonradan ayarlanmış bir dekor intibası uyandırdı. Patronu sorguya çektin mi? Diye sordu. Evet, çaktırmadan bir Fransız bana temiz gibi geldi. Peki daha üst kademe firmanın Türk sahiplerine ulaşabildin mi? Tesis Yalın Aşe adında bir anonim şirkete ait. Bu şirkette Ankara'ya kayıtlı bir holdinge bağlı. Ticaret odasıyla da temas... Elini çabuk tut. Şirketin hissedarlarının bir listesini bul ve listenin başında Azer Akarcan'ın adının olup olmadığına bak. Telefonu kapattı, saatine baktı. Mezarlıktan ayrılalı 20 dakika olmuştu. Villiers kavşağında sola saptı ve Roche sokağına ulaştı. Sireni kapattı, tepe lambasını söndürdü, mecburi girişe doğru ağır başlı adımlarla ilerledi. Saat 11.20'de Doktor Jérôme Charré'nin zilini çalıyordu. Müşterileri ürkütmemek için onu gizli bir kapıdan içeri aldılar. Doktor onunla küçük cerrahi müdahalelerde bulunduğu salonun dışındaki bekleme odasında görüştü. ''Sadece bir göz atmanızı istiyorum.'' dedi Paul. Birkaç kelimelik bir açıklamadan sonra. Bu kez elindeki iki fotoğrafı da gösterdi. Sema'nın robot resmi ve Anna'nın yeni yüzü. ''Aynı kişi mi?'' diye sordu doktor hayranlık dolu bir sesle. ''Güzel bir iş. Onu tanıyor musunuz?'' Ne bunu ne de öbürünü. Hayır, üzgünüm. Paul kırmızı halı kaplı merdivenleri indi. Listedeki ismin üzerine çizdi ve yola çıktı. Saat 11.40'tı. Doktor Terry DeVale. Pazburg Sokağı 22 numara 17. bölge. Aynı tip mobilyalar, aynı sorular, aynı cevap. Saat 12.15'te bir kez daha kontak anahtarını çevirdiği sırada cep telefonu bipledi. Matkowska'dan bir mesaj vardı. Doktorla yaptığı kısa görüşme sırasında onu aramıştı. Ama bu lüks apartmanın kalın duvarlarının arkasında telefon çekmiyordu. Derhal Matkowska'yı aradı. Antik döneme ait heykeller hakkında yeni bir şey öğrendim, dedi Matkowska. Dev kafaların yer aldığı arkeolojik bir sit var. Fotoğraflarını gördüm. Bu heykellerin çatlakları, cesetlerin yüzlerindeki yara izleriyle büyük bir benzerlik arz ediyor. Pol gözlerini kapattı. Onu en fazla neyin heyecanlandırdığını bilmiyordu. Adım adım çılgın bir katile yaklaşması mı, yoksa en baştan beri haklı olduğunun ispatlanması mı? Matkowska titrek bir sesle devam ediyordu. Bunlar tanrı kafaları, Pers ve Makedon tanrılara ait heykeller. İsa'dan önceki dönemlerden kalma. Türkiye'nin doğusunda bir dağın tepesindeki bir kral mezarının çevresinde, tam olarak nerede? Güneydoğu'da Suriye sınırına yakın bir yerde. Bana o bölgedeki önemli şehirlerin isimlerini söyle. Biraz bekleyin. Paul kağıt hışırtıları, kısık sesle edilen küfürler işitti. Ellerine baktı, titremiyorlardı. Kendini hazır hissediyordu. Sanki bir buz torbasının içindeymiş gibi hissizdi. İşte haritayı buldum. Sit alanının adı Nemrut Dağı. Adıyaman'la Gaziantep şehirlerine yakın. Gaziantep. Azer Akarca'yı işaret eden yeni bir şüphe daha. Doğduğu bölgede Gaziantep yakınlarında uçsuz bucaksız bağları var demişti Ali Acun. Bu bağlar heykellerin bulunduğu dağın eteklerinde olabilir miydi? Azer Akarca bu dev gibi heykellerin gölgesinde mi büyümüştü? Paul esas konuya döndü. Matkowska'nın bir kez daha doğruladığını işitmek istiyordu. Bu yüzler gerçekten kurbanların yüzlerini hatırlatıyor mu? Yüzbaşım, hem de şaşırtıcı derecede. Aynı yarıklar, aynı bıçak izleri. Komajen krallığına ait bir heykel var. Bir doğurganlık tanrıçası. Suratı üçüncü kurbanın yüzüyle bir benzerlik gösteriyor. Burun yok. Çene tıraşlanmış. İki resmi yan yana koyup baktım. Yıpranma sebebiyle oluşmuş çatlaklar milimi milimine yara izleriyle örtüşüyor. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorum ama beni rahatsız etti ve... Ali Acun'un sesi bir kez daha kulağında çınladı. Türkiye'nin zengin ve büyüleyici geçmişi onda takıntı haline gelmiş. Onun da kurduğu bir vakıf var. Arkeoloji çalışmalarını finanse ediyor. Bu Golden Boy, bu sit alanının restorasyon çalışmalarını da finanse ediyor muydu? Geçmişe ait bu heykellerin yerleriyle özel bir sebepten dolayı mı ilgileniyordu? Paul durdu, derin bir nefes aldı. Sonra kendine en önemli soruyu sordu. Azer Akarca esas katil olabilir miydi? Yani kurtların şefi. Antik döneme ait taşları olan tutkusu onu işkencelerde bu şekilde vahşice davranmaya yöneltiyor olabilir miydi? Ama bu kadar ileri gitmek için elindeki kanıtlar yetersizdi. Bu teorisinden vazgeçti. Sonra Matkowska'ya emretti. Bu anıtlar üzerinde çalışmaya devam et. Herhangi bir restorasyon çalışması yapılıyor mu veya en son ne zaman yapılmış bulmaya çalış. Eğer yapılmış veya yapılıyorsa kim finanse etmiş öğren. Düşündüğünüz bir şey mi var? Belki bir vakıf, evet ama adını bilmiyorum. Eğer bir enstitüye veya vakfa rastlarsan örgütlenme şemasını bul ve bağış yapanların, vakıf yöneticilerinin listesini kontrol et. Özellikle de Azer Akarca ismini ara. Bir kez daha ismi kodladı, sanki harflerin arasından birbirine sürtünen çakmak taşları gibi kıvılcımlar çıkıyordu. Hepsi bu mu? Diye sordu Matkowska. Hayır, dedi hattın öbür ucundan Paul. Geçen Kasım'dan bu yana Türk uyruklulara verilmiş vizeleri de kontrol et. Akarca'nın ismi bunlar arasında var mı bak. Ama bu saatler sürer. Hayır, her şey bilgisayar ortamında. Vize dairesinde bir adamım var. Onunla temas kur ve bu ismi ver. Acele et. Ama kımılda. 64. Didier Lafayette, Bois Dangel Sokağı, 12 numara 8. bölge. Apartmandan içeri girerken Paul tuhaf bir hisse kapıldı. Polisleri harekete geçiren açıklanamaz bir histi bu. Buradan sanki eli boş çıkmayacaktı. Muayenehane oldukça loştu. Kıvırcık kır saçlı ufak tefek bir adam olan cerrah çalışma masasının arkasında duruyordu. Tınısız bir sese sordu. Polis mi? Ne oldu? Paul ona durumu açıkladı ve cebinden resimleri çıkardı. Doktor sanki biraz ufaldı, masa lambasını yaktı ve fotoğraflara doğru eğildi. Hiç tereddüt etmeden işaret parmağını Anna Hames'in portresinin üzerine koydu. Onu ben ameliyat etmedim ama bu kadını tanıyorum. Paul yumruklarını sıktı. Evet, sonunda talihi dönmüştü. Birkaç gün önce beni görmeye geldi, diye devam etti adam. Kesin bir tarih veremez misiniz? Geçtiğimiz pazartesi, isterseniz ajandama bakabilirim. Ne istiyordu? Tuhaf bir hali vardı. Nasıl? Cerrah kafasını salladı. Bana bazı cerrahi müdahaleler sonucunda oluşan yara izlerini sordu. Bunda tuhaf olan ne? Hiç. Sadece ya bir oyun oynuyordu ya da belleğini yitirmişti. Neden? Doktor işaret parmağıyla Anna Hames'in portresine vurdu. Çünkü bu kadın daha önce bir estetik ameliyat geçirmişti. Görüşmemizin sonunda yara izlerini fark ettim. Beni görmeye gelmesinin sebebini bilmiyorum. Belki de kendisini ameliyat eden kişiye dava açmak istiyordu. Resme dikkatle baktı. Çok güzel bir çalışma. Yine de Şefiye bir konuda daha haklı çıkmıştı. Benim fikrime göre kim olduğunu araştırıyordur. Evet, gerçekten de böyle olmuştu. Anna Hames, Sema Gökalp'in izini sürüyordu. Kendi geçmişine doğru yolculuk yapıyordu. Paul ter içinde kalmıştı. Bir ateşin ayak izlerini takip ediyordu sanki. Av oradaydı, tam önünde, elinin uzanabileceği bir uzaklıkta. tüm söyledikleri bu mu diye sordu. Herhangi bir adres, telefon numarası bırakmadı mı? Hayır, giderken sadece düşünüp karar vermem gerekiyor dedi. Ya da buna benzer bir şey. Anlaşılır gibi değildi tam olarak. Kim bu kadın? Paul cevap vermeden ayağa kalktı. Masanın üzerinden bir post-it aldı ve cep telefonunun numarasını yazdı. Eğer olur da yeniden size gelirse onu oyalayın. Ona ameliyatından söz edin, yan etkilerden, ne bileyim herhangi bir şeyden ama onu burada tutun ve beni arayın, anladınız mı? Her şeyin yolunda olduğuna emin misiniz? Paul durdu, eli kapı tokmağındaydı. Ne demek istiyorsunuz? Bilmiyorum, kıpkırmızı oldunuz da. 65 Pierre Laroche Maspero Sokağı 24 numara 16. bölge. Sonuç olumsuz. Jean-François Scandery Mezener Kliniği Paul Domer Caddesi 58 numara 16. bölge. Sonuç olumsuz. Saat 14'te Paul bir kez daha Sen Nehri'ni geçiyordu. Sol yakaya doğru. Tepe lambasından, sirenden vazgeçmişti. Başı ağrıyordu ve yayaların yüzlerinde, vitrinlerin renkliliğinde, güneşin parlaklığında bir nebze sükun arıyordu. Normal bir hayatın içinde normal bir gün geçiren şehirlilere imreniyordu. Birkaç kez yardımcılarını aramıştı. Nobrel hala Ankara Ticaret Odası ile uğraşıyordu. Matkovska ise Nemrut Dağları'ndaki arkeolojik çalışmaları finanse etmiş olan kuruluşları bulabilmek için müzeleri, arkeoloji enstitülerini, turizm bürolarını ve hatta UNESCO'yu aramakla meşguldü. Bu arada arama motorlarının incelemeye devam ettiği vize listelerine bir göz atmış ama Azer Akarcı adına rastlamamıştı. Paul kendini boğulacakmış gibi hissediyordu. Suratı alev alev yanıyordu. Migreni tutmuştu ve ensesinde şiddetli bir ağrı vardı. Çarpıntısı iyice artmış, o kadar hissedilir bir hale almıştı ki kalp vuruşlarını tek tek sayabilirdi. Bir eczaneye uğraması gerekiyordu ama bir sonraki kavşağa kadar bu düşüncesini gerçekleştirmeyi erteledi. Bruno Simone Sokağı, Segur Caddesi 139 numara 7. bölge. Sonuç olumsuz. Cerrah, kollarının arasında iri bir erkek kedi bulunan cüsseli bir adamdı. Birbirleriyle öylesine tek vücut oluşturmuşlardı ki kimin kimi okşadığını anlamak imkansızdı. Paul fotoğrafları yeniden cebine koyarken doktor bir saptamada bulundu. ''Bu suratı bana gösteren ilk kişi siz değilsiniz.'' ''Hangi yüzü?'' diye sorarken yüreği oynadı. ''Bunu?'' Simone, Sema Gökalp'in portresini işaret ediyordu. ''Size bu resmi gösteren kimdi, bir polis mi?'' Adam başıyla evet işareti yaptı. Parmakları hala kedinin ensesini kaşımaya devam ediyordu. Paul bir an için şefiyeyi düşündü. Yaşlı, sağlam yapılı, gümüş renkli saçlı biri mi? Hayır, genç bir adam, dağınık saçlı, öğrenci kılıklı, hafif bir aksanı vardı. Paul iplere dayanmış bir boksör gibi gelen her darbeyi alıyordu. Şöminenin mermer tabletine dayanma ihtiyacı hissetti. Aksanı bir Türk gibi miydi? ''Bunu nasıl bilmemi beklersiniz? Doğulu evet, belki. Ne zaman geldi?'' ''Dün, sabah saatlerinde.'' ''İsmini söyledi mi?'' ''Hayır.'' ''Peki irtibat için bir numara?'' ''Hayır.'' ''Bu çok tuhaf, halbuki filmlerde polisler hep bir telefon numarası bırakır değil mi?'' ''Geri döneceğim.'' Paul arabasına koştu. Türkeş'in cenaze törenine ait içinde Akarcan'ın bulunduğu resimlerden birini aldı. Döner dönmez fotoğrafı doktora uzattı. O adam sizi ziyarete gelen bu fotoğrafta yer alıyor mu? Cerrah kadife ceketli adamı işaret etti. Bu o. En ufak bir şüphem yok. Gözlerini Paul'e çevirdi. Sizin meslektaşınız değil mi? Paul soğukkanlılığını korumaya çalıştı ve kızıl saçlı kadının bilgisayarda çizilmiş portresini yeniden gösterdi. Size o adamın bu portreyi gösterdiğini söylediniz. Bunun aynısı mıydı? Bunun gibi bir çizim miydi? Hayır, siyah beyaz bir fotoğraftı. Daha doğrusu bir grup fotoğrafı. Bir üniversite kampüsünde ya da ona benzer bir yerde çekilmiş. Kalitesi oldukça kötüydü ama kadın sizinkiyle aynı kadındı. Hiç şüphem yok. Diğer öğrenciler arasında genç ve sağlıklı Sema Gökalp bir an için gözünün önünde canlandı. Katillerin elindeki tek fotoğraf demek buydu. Üç masum kadının hayatına mal olan flu fotoğraf. Paul asfaltta lastik izlerini bırakarak hareket etti. Tepe lambasını yeniden arabanın üzerine koydu ve akvaryum maviliğindeki günü delip geçen sirenini çalıştırdı. çorap söküğü gibi çözülüyordu. Kalp atışları düzelmişti. Demek kurtlar onunla aynı iz üzerindeydi. Yaptıkları hatayı anlamak üç cana mal olmuştu. Şimdi avlarının yüzünü değiştiren plastik cerrahın peşindeydiler. Bu da Şefiye'nin yeni bir zaferiydi. Aynı yolda karşılaşacağız. İnan bana. Paul saatine baktı, 14.30'du. Listede iki isim kalmıştı. Cerrahı katillerden önce bulmalıydı. Kadını onlardan önce ele geçirmeliydi. Paul Nerto'ya karşı Azer Akarca. İnsanın oğluna karşı Asena'nın dişi kurtun oğlu. 66. Frederick Grass, St. Claude'un tepelerinde oturuyordu. Sen boyunca uzanan tercihli yola girdikten ve Boulogne ormanına kadar yol aldıktan sonra Paul bir kez daha Nobrel'i aradı. ''Hala Türklerle bir sonuç elde edemedin mi? Uğraşıyorum yüzbaşım ben. Boş ver, vazgeç. Nasıl? Türkeş'in cenazesine ait fotoğrafların kopyalarını sakladın mı?'' ''Evet, hepsi bilgisayarımda. Tabutun ön planda olduğu bir resim var. Bekleyin, not alıyorum. Bu fotoğrafta soldan üçüncü adamı, genç, kadife ceketli. Portresini büyütmeni, bir tutuklama emri çıkartmanı istiyorum. Adı da Azer Akarca mı? Doğru. Katil o mu?'' Paul boyun kaslarının gerildiğini hissediyor, konuşurken zorluk çekiyordu. ''Tutuklama emrini çıkart.'' ''Derhal, hepsi bu mu?'' ''Hayır, gidip Bomarzo'yu gör. Cinayetlerle ilgilenen yargıç o. Ondan Matak şirketi için bir arama izni iste.'' ''Ben mi? Ama sizin onu görmeniz daha iyi olurdu.'' ''Oraya benim adıma gidiyorsun. Ona elimde kanıtlar olduğunu söyle.'' ''Kanıtlar mı?'' ''Bir görgü tanığı. Matkowska'yı da ara ve ondan Nemrut Dağı'nın resimlerini iste.'' ''Neyin?'' Bir kez daha ismi kodladı ve ona durumu izah etti. Ayrıca onunla birlikte Akarcan'ın adının dizi listelerinde olup olmadığına bak. Sonra tüm bunları dosyala ve yargıcın karşısına çık. Peki sizin nerede olduğunuzu sorarsa? Paul bir an ona tereddüt etti. Ona bu numarayı ver. Olivia Amen'in telefonunu yazdırdı. Onlar kendi aralarında hallederler diye düşündü telefonu kapatırken. St. Claude Köprüsü gözükmüştü. Saat 15.30. Republic Bulvarı St. Claude'a hakim tepenin ardından gelen güneş ışığıyla pırıl pırıldı. Tam bir ilkbahar havasıydı. Kafelerin dışarıları insan doluydu. Buraya en son gelişinde hava çok kötüydü. Kış kıyametti, fırtınalı ve yağmurlu bir havaydı. Bulvar boyunca ilerlerken Şefiye ile birlikte Garcia Morgan'a geldikleri günü hatırladı. O günden bu yana kaç yüzyıl geçmişti? Şehrin yüksek kesimlerinde sokaklar daha sakindi. Burası kaymak tabakanın oturduğu lüks semtlerdi. Sen Vadisi'ne ve şehrin aşağı kesimine hakim olan bir zenginlik ve kendini beğenmişlik havası vardı burada. Paul titriyordu. Ateş, bitkinlik, heyecan, zorlukla açık tutabildiği gözleri yanıyordu. Uykusuzluğa tahammülü hiç yoktu, bu da onun zayıf yanlarından biriydi. Çocukken babasının dönüşünü büyük bir sabırsızlıkla beklerken bile hep uykuya yenik düşerdi. Babası. Yaşlı adamın hayaliyle Şefiye'nin hayali birbirine karışmaya başlamıştı. Sakai koltuğun parçalanmış derileriyle külle kaplı ceset yaraları birbirine o kadar benziyordu ki. Bir korna sesiyle irkildi, yeşil yanmıştı. Bir an için içi geçmiş olmalıydı. Öfkeyle gaza bastı ve sonunda Şene sokağını buldu. 37 numarayı görebilmek için ağır ağır ilerliyordu. Taş duvarların veya çam ağaçlarının arkasına gizlenmiş evleri görmek çok zordu. Böcekler vızıldıyordu. Tüm tabiat ilkbahar güneşiyle uyuşmuş gibiydi. Aradığı numaranın tam önünde bir park yeri buldu. Kireçle beyazlatılmış iki direk arasında yer alan siyah bir bahçe kapısıydı. Tam zili çalmaya hazırlanıyordu ki kapının yarı açık olduğunu fark etti. Bir an için dikkatli olması gerektiğini düşündü. Bunun nedeni mahallenin güvensiz olması değildi. Paul mekanik bir hareketle tabanca kılıfının çıt çıtını açtı. Evin bahçesinde olağanüstü bir durum yoktu. Çim kaplı bir zemin, gri ağaçlar, çakıl taşlı bir yol. Dip tarafta beyaz duvarları, siyah panjurlarıyla ev bütün heybetiyle duruyordu. Yan tarafında otomatik kapısı olan iki ya da üç arabalık bir garaj yer alıyordu. Onu karşılamaya gelen ne bir köpek ne de bir hizmetli vardı. İçeride de bir hareket görünmüyordu. Bir kez daha dikkatli olması gerektiğini düşündü. Evin sekisine çıkan üç basamağa tırmandı ve bir camın kırılmış olduğunu fark etti. Tükürüğünü yuttu ve yavaşça 9 milimetrelik silahını kılıfından çıkardı. Pencerenin kanadını itti ve yerdeki cam kırıklarına basmamaya çalışarak pervazın üzerinden geçip içeri girdi. Bir metre ileride sağ tarafta hol vardı. Etrafın sessizliğinde her hareketinden büyük bir gürültü çıkıyormuş hissine kapılıyordu. Paul sırtını girişe verdi ve koridorda ilerledi. Solda aralık bir kapının üzerinde bekleme salonu yazıyordu. Biraz daha ileride sağ taraftaki kapı ardına kadar açıktı. Cerrahın muayenehanesi olmalıydı. Önce odanın duvarını gördü. Alçı ve hasır karışımı ses geçirmez bir malzemeyle kaplıydı. Sonra zemini. Fotoğraflar etrafa saçılmıştı. Pansumanlı, şiş, dikişli kadın yüzleri. Şüpheleri haklı çıkmıştı. Burayı aramışlar, her tarafı alt üst etmişlerdi. Duvarın diğer tarafında bir tıkırtı duydu. Pol olduğu yerde kaldı. Tabancanın kabzasını sıkı sıkı kavramıştı. Hep bu an için yaşamamış mıydı? Hayatın süresinin ne önemi vardı? Yaşamdaki mutlulukların, umutların, düş kırıklıklarının ne önemi vardı? Önemli olan tek şey hayatın değerleriydi. Bundan sonraki birkaç saniye onun bu dünyada geçirdiği hayatın anlamını belirleyecekti. Ruhlar terazisindeki bir parça cesaret ve erdem gibi. Kapıya doğru hareketlendiği sırada duvar büyük bir gürültüyle paramparça oldu. Paul karşı duvara doğru savruldu. Koridor bir anda barut ve duman kokusuyla doldu. Duvarda tabak büyüklüğünde bir delik açılmıştı. Peş peşe iki patlama yalıtkan malzemeyle kaplı duvarı paramparça etti. Yalıtkanı oluşturan hasır alev aldı. Koridor bir ateş tüneline dönüştü. Paul yerde iki büklüm olmuştu. Alevler ensesini yakıyordu. Alçı ve hasır parçaları üzerine düşüyordu. Sonra bir sessizlik oldu. Paul kafasını kaldırdı. Tam karşısında bir moloz yığınından başka bir şey yoktu. Muayenehanenin içi tamamen görüş alanındaydı. Buradaydılar. Siyah elbiseli, kar başlıklı, fişeklik kuşanmış üç adam tam karşısında duruyordu. Her birinin elinde SG-5040 model bomba atarlı tüfek vardı. Paul bu modeli silah kataloglarında hiç görmemişti ama tanıyordu. Adamların ayaklarının dibinde bornozlu bir ceset yatıyordu. Frederick Grass mesleğinin son kumarını oynamıştı. Paul refleksle Glock'unu aradı ama buna vakti yoktu. Karnından fışkıran kan ceketini kırmızıya boyamıştı. Herhangi bir acı duymuyordu. Ölümcül bir yara aldığını biliyordu. Sol tarafında bazı sesler duydu. Kulakları patlamaların sesinden sağırlaşmış olmasına rağmen Paul tuhaf bir netlikle molozları ezen adamların sesini algılayabiliyordu. Dördüncü adam kapının aralığında belirdi. Aynı siyah elbiseler, aynı başlık, eldivenler ama tüfeği yoktu. Yaklaştı ve Paul'un yarasına dikkatle baktı. Sonra ani bir hareketle kar başlığını çıkardı. Suratı tamamen boyalıydı. Kahverengimsi eğriler, arabesk şekiller yüzünü bir kurt suratına benzetmişti. Bıyıklar, kaş kemerleri gözlerinin altı siyaha boyanmıştı. Kınayla yapılmış bir makyaj olduğu belliydi ama bu haliyle Maorili savaşçıları andırıyordu. Paul fotoğraftaki adamı tanıdı. Azera Karca. Elinde bir polaroid fotoğraf vardı. Siyah saçlarıyla solgun, oval bir yüz. Anna Hames'in estetik ameliyattan sonraki hali. Artık kurtlar avlarını yakalayabilirdi. Av devam edecekti. Ama onsuz. Türk diz çöktü. Paul'un gözlerinin içine baktığı sonra yumuşak bir sesle mırıldandı. Basınç onları çılgına döndürüyor, çıldırtıyordu. Basınç acılarını yok ediyordu. Son kadın kesik burnuyla şarkı bile söylüyordu. Paul gözlerini kapattı. Bu kelimelerin manasını anlamıyordu ama kesin olarak bildiği bir tek şey vardı. Adam onun kim olduğunu gayet iyi biliyordu ve Nobrel'in laboratuvara yaptığı ziyaretten haberi vardı. Bir şimşek hızıyla kurbanların yaraları, yüzlerindeki bıçak izleri gözünün önüne geldi. Azera Karca imzalı antik taşlara bir övgü. Ağzından dışarı köpüklerin çıktığını hissetti. Kandı. Gözlerini açtığında katil kurt alnına bir 45'lik doğrultuyordu. Son düşündüğü Selin oldu. Ve okula gitmeden önce ona telefon edecek zamanı da bulamamıştı.